Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri'nde işte yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bugün yine çok dolu, çok güzel bir program hazırladık sizler için. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı da hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programda neler var, gelin şöyle kısaca hemen göz atalım. Lezzet Hikayeleri köşemizde kefiri konuşacağız bugün. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden doçent doktor Tuğba Köktaş hocamız bizimle telefon bağlantısı gerçekleştirecek. Hemen sonrasında sevgili dinleyicilerimiz bir telefon bağlantımız daha olacak. Bugün 17 Aralık, bugün Şebi Arus. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Rabbine, sevgiliye kavuştuğu gün. Bugünün anlamı ve Mevlana'nın öğretileri üzerine Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili Edebiyatı Bölümü ve Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ali Temizel hocamızla telefon bağlantımız olacak. Ve sonrasında stüdyomuza değerli konuğumuzu alacağız. TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı ve 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgün Aydoğan stüdyomuzda olacak. Ve TRT Belgesel Ödülleri için başvurular geçtiğimiz ay başladı. Hem TRT Belgesel Ödülleri'ni konuşacağız hem de başvurularla ilgili detaylı bilgi alacağız Sayın Başkan Yardımcımızdan. Şimdi müzik arası verelim. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızla sizlerleyiz.
Senden önce bak pervanelere döndüm, seni görünce yanan yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam, yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Kaçma güzel, bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı telefon hattımıza aldık. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili Edebiyatı Bölümü ve Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ali Temizel hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun yurt içine ve yurt dışında dinleyen sevgili değerli dinleyicilerine selam diyerek başlamak istiyorum. Çünkü bu sene Konya'da Mevlana haftasında, Şebi Arus haftasındaki programların genel konsepti selam vaktiydi. Bunun için selamla başlamakta fayda vardır diye düşündüm.
Ne kadar güzel bir giriş oldu değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Selam bildiğiniz gibi Mevlana'nın sözüyle söyleyeyim. Selam denizi coştuğunda gönüllerden kini giderir diyor. Biz de inşallah gönlümüzdeki tüm kirleri gidermek için selamla bu işe başlayalım dedim.
Evet, selamlaşmak ne kadar güzel bir duygudur. Evet. Hazreti Mevlana zaten insanların birbirine en yakın olduğu anlardan biri olduğunu ifade eder. Çok özel öğretileri var. Bugün 17 Aralık, bugün de Şebi Arus düğün gecesi. İsterseniz Şebi Arus'la başlayalım, sonrasında Mevlana'nın öğretileriyle devam edelim hocam.
Evet. Bildiğiniz gibi Mevlana kendisinin Hakkari yürüyüşünü gerçek sevgiyle ulaşma olarak kabul ettiğinden dolayı, yani bu gideye Mevleviler düğün gidesi anlamında Şebi Arus demişlerdir. Yani ölümü bir korkulacak bir şey değil, sevgiyle ustat ulaşma anı olarak değerlendirmişlerdir. Mevlana aslında kendi düşüncelerini, evrenselleştiren fikirlerini Mesnevisinin başında Fatih-i Ebyat dediğimiz, yani 18 beyitte gizlemiştir. Müsaade ederseniz birkaç Farsça beyit okuduktan sonra özet Türkçesiyle de devam ederim diye düşünüyorum.
Tabii ki hocam, memnuniyetle.
Beş nev in neytun şikayet mi konet, ez cadayi ha hikayet mi konet, kez neistan ta mera bopride ent, der nefirem mazzen nalide ent, سیرخا هم شرح شرح افراد تا بگویم شرح درد اشتیاد. Okuduğumuz Mesnevi'nin ilk 18 beytinden, yani Fatih-i Ebyat dediğimiz kısımdan 3 beytti. Mevlana kendisinin insan-ı kamili tarif eden, yani ne üzerinden insan-ı kamili tarif eden bir bölümdür bu 18 beyt. Ve burada da insan-ı kamil olarak işte Allah'a ulaşmanın, sevgiliye ulaşmanın yollarını bu 18 beytte anlatıyor. Bunun zorluklarından bahsediyor. Bizim ruhlar aleminden ayrılıp gelişimizden bahsediyor. Bizim şu anda tekrar aslımıza döneceğimizden bahsediyor. Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Dedim ayrılış hikayesinden bahsediyor dedim. Arkasından ayrılık yaşamış insan ayrılık derdinin hikayesini, yani herhangi bir ayrılık yaşamamış bir insanın ayrılık derdini anlamayacağından söz ediliyor. Aslında herkesin aslına bağlı olacağından söz ediliyor. Çünkü bundan dolayı da biz tekrar ruhlar alemine gideceğimizden söz ediliyor. Bu mutasavvıfların ayrılık hikayesini halka anlatmasının gerekliliğinden söz ediliyor. Ama bu sırada mutasavvıfların penceresinden herkesin bakamayacağından söz etmekte burada. Yani herkes kendi kapasitesine göre bu meseleyi anlayabilir diye düşünüyor. Yine insanın içindeki duygu ve düşüncelerinin kendisinin söz ve davranış aynasında ortaya çıkacağından söz ediyor. Yani biz içimizde ne düşünüyorsak, hani derler ya, devrişin fikri neyse işi de odur diye. Yine ruh ve ben arasındaki bir bağ var, fakat bu bağın bizim bugünkü halimizde anlamamızın mümkün olmadığından söz ediyor ve bu bağı evliyaların anlatabileceğini, evliyalar anlatırken de bu sözün biraz yakıcı olacağını, ağır olacağını söylüyor. Yine tüm varlıkta aşkın hareket halinde olduğunu, eğer aşk olmasa hiçbir varlığın yerinden kımıldamayacağından söz ediyor. Yine dediğim gibi başta işte ney metaforu insanı kamili ve aynı zamanda Mevlana'yı temsil ediyor. İnsanı kamilin dünyaya ait işlerin bağımlılığından kurtulması gerekiyor ve bunun kurtulması gerekiyor ama aşk yolunda giderken de birçok tehlikelerle yine karşılaşacağından bahsediyor. Yani Allah'a aşık olarak varmamızda o kadar kolay olduğunu, olmadığını vurgulamaya çalışıyor. Bundan dolayı aşıkların istek derdinin asla bitmeyeceğinden yine söz etmekte. Ama burada yine bir psikolojik destek var arkasından. Diyor ki, eğer diyor, günlerimiz iyi, hayırla geçmişse, kazancımız iyiyse, yani dünya ve ahiret için, ömür geçen geçen ömürden dolayı kaygımız olmamalı diyor. Yine de mutlu olmalıyız şeklinde özetlenebilir. Yine aşıkların aşksız ve yani Allah'a ulaşma ya da sevgiliye ulaşma olmadan yaşayacağı bir günü yoktur diyor. Yine cahil insanların, kamil olan insanların sözünü anlamayacağından bahsediyor ve bunun için de sıkıntı çekmememizin gerektiğini vurguluyor. Ve yine de burada da yine sözü kısa tutmanın gerekliliğinden fazla bahsediliyor bu 18 beyitte.
Hı hı. Buyurun. Buyurun hocam, lütfen siz devam edin.
Ben Mevlana'nın düşüncelerini başta 18 beyitte bu şekilde özetledikten sonra isterseniz bir Selçuk Üniversitesi Mevlana araştırması olarak da bu geçtiğimiz hafta içerisinde yani 7-17 Aralık tarihler arasında özellikle 10-14 Aralık'ta bu sene haftanın bu tarihlerine denk geldi. Faaliyetlerimiz oldu. Çünkü Selçuk Üniversitesi Mevlana araştırması olarak aynı zamanda lisans eğitim de yaptırıyor. Yani yüksek lisans öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilerimize katkılarıyla çeşitli programlarımız vardı. En önemlisi bizim her yıl düzenlediğimiz kendi sahasındaki entelektüel yahut da profesyonel olan insanlardan yararlandığımız gönlümüzdeki Mevlana söyleşileri vardı. Bu yıl biz onun 9.sunu gerçekleştirdik. Son 3 yıldır da Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Şahin oturum başkanlığı yapmaktaydı. Bu yıl da yine değerli katılımcılarımız vardı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Sayın Doktor Murat Yılmaz, yine Türkiye Maarif Vakıf Başkanı Profesör Doktor Birol Akbin, yine Mesnevi'nin ve Mevlana'nın düşüncelerinin yayıldığı yakınımızdaki coğrafya Balkanlardan, Karadağ'dan İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyzi Beyefendiler katıldılar. Burada epey de istifade ettik. Katılımcılar çok beğendiler. Bu tür programlarımız vardı. Bu yıl büyük mesnevi şairlerinden yani 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Ahmet Avni Konuk var mesnevi şairlerinden. 1938 yılında vefat etmişti. Biz de onun vefatının 80. yılı münasebetiyle Mevlana araştırması olarak ulusal bir sempozyum düzenledik. Türkiye'deki üniversitelerimizin 7 üniversitesinden 12 bilim insanı katılarak Ahmet Avni Konuk'un felsefe ve tasavvufi görüşleri, Susuz Diken Mesnevi Şerhi gibi diğer eserler hakkındaki çalışmaları, yine Ahmet Avni Konuk'un musiki hakkındaki, Mevlevi ve klasik Türk musiki hakkındaki görüşlerini yansıtan 3 oturum düzenledik. Biz bunları Selçuk Üniversitesi Mevlana araştırması adına yaptık. Yine gençlerimize, özellikle lise çağındaki öğrencilerimize ulaşmak için de her yıl yaptığımız programların bu yıl birini daha gerçekleştirdik. Konya'da merkez ilçelerde özellikle işte Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerindeki her yıl geliştirdiğimiz liselerde genç gönüllerde Mevlana söyleşileri programlarımızı yaptık. Yine Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırması'ndan mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin hazırlamış olduğu, daha doğrusu onların desteğiyle hazırladığımız Mevlana ve Mesnevi panelimizi gerçekleştirdik bu hafta içerisinde.
Değerli hocam, öğretileriyle tüm dünyaya adını duyurmuş çok kıymetli bir alim Mevlana, Celaleddin Rumi. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi vefatının 745. yılı dolayısıyla bugüne kadar 7-17 Aralık tarihleri arasında pek çok etkinlik düzenlendi. Ama sanıyorum en önemlilerinden biri de bu etkinliklerin Mevlana dervişlerinin sema törenleri. Çok kısa o törenlerden de bahsedebilir miyiz? Hem anlamından hem de nasıl gerçekleştiğinden.
Sema Mevlevilik tarikatının en önemli ritüelidir. Yani olmazsa olmazdır. Semayı aslında Mevleviliği bilen insanlar, Mevlevi olan insanların kendisi yapmalıdır diye düşünüyorum. Burada da bir eleştiri gibi gözüküyor ama sema şudur ama insanın diliyle, kalbiyle ve bedeniyle Allah'ı zikretmesidir. Bundan dolayı dönerek zikrediyor olması ise arzın, dileğin, dünyanın ve tüm gezegenlerin az üstünde gezegen olduğuna dönerek Allah'a zikretmelerini sembol olarak semazenler de dönerek Allah'a zikrettiklerdirler. Yine başta dediğim gibi diliyle, kalbiyle, bedeniyle Allah'a zikrederler. arada okunan Kur'an-ı Kerimlerle sema yapılırken, yani sonunda okunan Kur'an-ı Kerimle, başta okunan Kur'an-ı Kerimlerle yine dini bir hüviyette kazanmış bulunuyor.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Mevlana'yı saygıyla anıyoruz. Öğretileri tüm dünyaya çok önemli öğütler vermekte ve biz de bu öğütleri elimizden geldiğince yüreğimizde hissetmeye çalışıyoruz.
O zaman şunları da söyleyeyim ben. Yani birkaç dakikamız
Tabii hocam, buyursunlar.
İşte günümüzdeki, yani bölgemize baktığımızda aynen Mevlana zamanındaki gibi yine her taraf kan, gözyaşı, insan haklarına saygısızlık, birbirine çekinmemek, ülkeler arasındaki çekim, birbirlerle sürtüşmeler, kavgalar devam etmektedir. Bugün de yine, o gün de vardı, bugün de vardı. Değişen bir şey yok aslında 800 yıldır coğrafyada. Aslında dünyanın hiçbir yerine. Bu belki bu şekilde yaşamak, dünyada yaşamanın belki şartları yasa alışkanlığı haline geliyor, ama biz bu gözyaşlarını ne kadar aza indirebiliriz yahut da sıkıntıları ne kadar aza indirebiliriz düşüncesiyle biz yine de Mevlana'nın sahip olduğu düstura, çünkü Mevlana kendisini peygamberimizin ayağının tozu olarak, ayağının kapısının tozu olarak tarif ediyor ve peygamberimizin hadis ve sünnetlerine, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in tüm emirlerine harfiyle uymaya çalışan bir ulu ariftir. Dolayısıyla bizim de bugün dünya meselelerini halletmemiz gerekiyorsa Mevlana'nın ulaştığı, yani Mevlana'nın neden hangi kaynaktan beslendiyse bugünün insanların da bu kaynaklardan beslenmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz, saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın.
Sağ olun, sana teşekkür ederim. Ben de tekrar selamla ayrılmak istiyorum. Tüm TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun dinleyicilerine saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili Edebiyatı Bölümü ve Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ali Temizel hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Şebi Arusuh konuştuk. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Rabbine sevgiliye kavuştuğu günü ve bugünün anlamını ve öğretilerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Lezzet Hikayeleri köşemizde sizlerleyiz.
Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan, adını silebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan. Sayımın zat-ı haktır varlığın, nefsini görebilsen, nefsini görebilsen, düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın zat-ı haktır varlığın. Zat-ı Hak, görmeyi bir dilesen, benlidir var olan, adını silebilsen.
lezzet hikayeleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Lezzet Hikayeleri köşemizde bugün kefiri konuşacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Tuğba Köktaş hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Taş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Merhabalar.
Çok teşekkür ediyoruz. Kefir özellikle sanki son yıllarda daha da ilgi çekmeye başladı. Hani eskiden de vardı, bilirdik ama sanıyorum kefirin önemi ortaya çıktıkça evlerde daha çok tercih edilmeye başlandı. Tarihçesinden biraz bahsedelim hocam. Kefir nasıldır, nasıl elde edilir? Sözü size bırakalım.
Evet, çok teşekkürler. Öncelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Kefirin öncelikle tarihinden bahsedecek olursak, Kuzey Kafkasya bölgelerinde Ossetin ve Karbidinin boylarının 18. yüzyıldan itibaren kefir ürettiklerini biliyoruz. Ve Kuzey Kafkasyalı Müslümanlar sağlıklı ve uzun yaşamı için kefir tanelerini kendilerine hediye olarak verildiğine inanıyorlar. Sonra Kafkasya dağlarında yaşayan bu Türkler geleneksel kefir üretimini bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Her jenerasyonda kendi kefir tanelerini bir sonrakine aktararak devam ettiriyorlar. 1900'lü yıllarda ise Rus Sağlıkçıları Derneği elmastan çok kıymetli olduğunu düşündükleri bu kefir tanelerini Rus halkına tarihte güzel bir hikayeyle de anlatmaktadırlar ve bu şekilde ulaşımını sağlıyorlar Rusya bölgesine. Ruslar bu içeceğe çok kıymetli olduğunu biliyorlar ve o dönemlerde de tüberküloz hastalarını özellikle sağlıklı beslenmeleri de tedavi amaçlı kullanıyorlar. Halen de Rusya'da ferment ürün olarak kefir çok fazla tüketilmekte. Sonra Doğu Avrupa, İskandinav ülkeleri ve derken bütün dünyaya kefir taneleri ulaşmışlar ve yayılmışlardır. Tarihi bu şekilde.
Hı hı. Hocam biraz üretiminden bahsedebilir miyiz? Şimdi artık hanımlar evde çok rahatlıkla üretmeye başladı kefiri ama siz gıda mühendisliği bölümü olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz kefir üzerine?
Evet, öncelikle tabii ki kefirin tanımında şöyle bir şey var. Gerçek kefir taneleri kullanılarak üretiliyor Sezin Hanım. Kefir tanelerinin yapısı da mısır patlağı görünümünde. Böyle elastik bir yapısı var. İçerisinde de doğal olarak laktik asit bakterileri, asetik asit bakterileri ve mayalar bulunuyor. Bunlar günümüzde sıklıkla duyuyoruz. Probiyotik diye bir tanım duyuyoruz. Bilinci üzerinde probiyotik bu canlı bağırsağına yarar sağlayan mikroorganizmalar, canlı mikroorganizmalar. Kefir tanesinde de bulunan bu bakteri ve mayalar probiyotik özellikte. Yani gerçek kefir tüketimiyle biz probiyotik alımını zaten gerçekleştirmiş oluyoruz.
Yoğurttan daha mı faydalı o anlamda probiyotik durum anlamında?
Evet, çeşitlilik anlamında düşündüğümüzde yoğurdun içerisinde iki çeşit bakteri vardır yararlı olan. Fakat kefirin içerisindeki o kefir tanesinin içerisinde çok çeşitli bakteriler var. Yani sayıca çok fazla, çeşitlilik anlamında çok fazla. Birlikte popülasyonları da çok yüksek. Bu kefir taneleriyle tabii ki halkımız evlerde endüstriyel anlamda da gerçekleştiren firmalar var. Bu kefir üretimini gerçekleştirebiliyorlar kefir tanesini kullanarak. Bunun için tabii ki bir materyal, yani ham madde olarak süt kullanıyoruz kefir üretiminde. Bunun için inek sütü, keçi sütü, koyun sütü, tüketicinin kendi tercihine göre hatta bitkisel temelli sütler, Hindistan cevizli sütü. Bunlar da kullanılabiliyor.
Paket sütler, özür dilerim sözünüzü kestim. Paket sütler de işe yarar mı, yoksa mutlaka hani çiğ olarak alınan sütler mi gerekiyor?
Yani tercihimiz pastörize süt. Günlük süt diye tanımlanan pastörize sütler tercih ediyoruz. Fakat tabii ki UHT, yani uzun ömürlü sütler de kullanılabilir. Ya da evde kendimiz kaynatıp soğutarak da kullanabiliriz. Evet. 1 litre süt için normalde 3 gram kaliteli ve doğru kefir tanesi yeterli Sezin Hanım. Ve daha sonra bu pastörize olmuş, demin söylediğimiz gibi pastörize olmuş temiz sütün içerisine taneler, kefir mayaları ilave ediliyor. Ve 22-24 saat süreyle de oda sıcaklığında fermantasyona bırakılıyor. Sütün sıcaklığı da yine oda sıcaklığı olması gerekli. Bu süreç sonuçta elde edilen ürün artık kefir oluyor.
Peki beklerken karanlıkta bekleme ya da aydınlıkta bekleme gibi bir sorun var mı?
Evet, biz bunlar için de hep Ar-Ge çalışmaları yaptık kefirle ilgili. Bunun bir farklı bir etkisi yok. Yani oda sıcak, karanlık oluşu, hı hı, metal kaşık kullanması gibi bir dezavantajları yok kefir.
Aa, metal kaşığı hep duyarız, özellikle süzgeç anlamında kullanmayın diye metali.
Evet, yani metalin alüminyum içerikli olmamasına dikkat etmemiz lazım. Çelik materyal, yani çelik özellikli materyallerin hepsini kullanabiliriz.
Bunu öğrendiğimiz iyi oldu çünkü hep plastik, evet, kullanılıyor diye hep duymuştuk.
Evet, yok, plastik de tercih edebiliriz, çelik de tercih edebiliriz. Hı hı. Sadece temizliği çok önemli. Sonra elde edilen ürün kefir ama kefir danelerinin içinden tekrar alınması gerekiyor. Bunun için de temiz bir süzgeçle yardım alıyoruz, deminki bahsettiğimiz, evet, materyaller kullanılarak. Bunun için işte ev koşullarında hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra süzülen kısım zaten ayrandan daha kıvamlı bir içecek. Hı hı. Ve bu da kefir. Tadı çok güzel, hafif asidik, kefir danelerine özgü bir aroması var. Soğuduktan sonra da afiyetle tabii ki tüketilir evlerimizde.
Evet, bazıları hani tadına alışık olmadığı için ilk başta yadırgayabilir. Böyle yoğurtla süt arası bir tadı var, tadını biliyorum ama hani alışkın damak tadı olmayanlar için bazen böyle içine meyve aroması da katılabiliyor, değil mi?
Tabii. Yani piyasada bulunan meyve içerikli kefirleri çok önermiyoruz. Mecburen, hı-hı, katkı ve koruyucu ilavesinde bulunuyorlar. En güzeli doğal daneden yapılmış kefirin içerisine güzel evde marmelatlarımız olur. Kendimiz muz, çilek vesaire çocuğumuzun ya da kendi tercihimize göre isteklere bağlı olarak çeşitlendirerek çok kolay bir şekilde karışımlar sağlanabilir.
Evet. Buyurun hocam.
Yani bu şekilde kefirin yapılışı bu şekilde. Sağlık üzerinden isterseniz etkilerinden
bahsetmek isterim. Evet, aslında tam onu sormak istemiştim. Hani son olarak da faydalarını birkaç cümleyle öğrenelim, evet, sizden.
Süt, tabii ki kullanılan ham maddesi süt dedik. Sütün besleyici özellikleri zaten var, kaçınılmaz. Ama bunun yanı sıra bakteri ve mayalar sizin hanım süt proteini ve süt şekerini parçalıyorlar. Ve bu da ürünün tüketimini vücut için aslında kolaylaştırıyorlar. Ayrıca bu mikroorganizmalar sağlık için fayda sağlayacak sırada da tabii ki vücut kefir sütte organik asitler, biyoaktif peptitler ve bakteriyesinlerin de üretimini gerçekleştiriyorlar. Bu durumda işte oluşan kefir daneleri kullanarak üretmiş olduğumuz kefir de sağlığımız için, başta bağırsak sağlığımıza fayda sağlar. Tıbbın babası sayılan Hipokrat, biliyorsunuz, bütün hastalıklar bağırsakta başlar der ve bağırsakta sağlığı eğer iyiyse vücudun geri kısmı iyidir, yani ya da hasta ise vücudun geri kısmı hastadır der. Günümüzde de bilimsel çalışmalarda artık bağırsak ikinci beyin olarak da tanımlanıyor, biliyorsunuz. Bunun anlamı şudur: sağlıklı bir bağırsak yapısı tüm gıdadaki bileşenlerin vücuda tamamen geçişini sağlamaktır. Ve kefir ile bağırsak sağlığı esas güçlendirilir ve daha iyileştirilir. Bu çok önemlidir kefirin, evet, etkisi açısından. Bunun yanı sıra tabii ki bağışıklık sistemine etkisi olduğu yayınlar var. Aynı zamanda kolesterolü düşücü etkisi, böbrek sistemine etkisi, laktoz intoleransı etkisi, diş sağlığına etkisi, vücudumuzdaki çeşitli mesela inflamatuar durumlar varsa bunlar üzerine etkileri de çok çok yayınlarla artık ifade edilmektedir.
Evet, bunun gibi pek çok faydaları var. Bir an, evet, önce kefir tanelerini bir yakınımızdan bulup evde hemen kefir, evet, üretmeye başlayalım dileklerimizde. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Yalnız evet, burada siz bir yakınımızdan dediniz, bunu birazcık açmamız gerekiyor. Kefir tanesini temin etme noktasında çok dikkatli olunması lazım. Çünkü bulaşma olabilecek özellikle. Bu yüzden kefir taneleri Bakanlığımız onaylı üretim ve hijyen koşulları bilinen firmalardan tercih etmemiz gerekir aslında. Hmm. Elden eldeyi fazla eğer bilmiyorsak önermiyoruz, hı-hı, kesinlikle. Biz bunun için de 2010 yılında Profesör Doktor Zeynep Banu Seydim hocamızla Isparta Göller Bölgesi Teknokenti'nde, üniversitemiz Süleyman Demir Üniversitesi'ne bağlı olan Göller Bölgesi Teknokent'te sadece toplumumuza bu doğal ürünleri ulaştırmak amacıyla bu sorumlulukta bir firma kurduk. Ve doğal kefir mayaları, yoğurt mayaları ve kefir üretimi sağlıyoruz. firmanın esas kuruluş amacı zaten bu tanenin doğallığını bozmadan koruyarak tüketicilere ulaştırmak.
Evet.
Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz şu an.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.
Ben de teşekkür ederim TRT ekibine ve tüm dinleyicilere sevgi ve selamlarımı
sunarım. Sağ olun hocam, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuğba Köktaş hocamızdan kefiri dinledik, faydalarını öğrendik ve evde nasıl üreteceğimize ilişkin bilgiler edindik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu, daire başkan yardımcımızı stüdyomuza aldık. 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'ni konuşacağız. TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı ve 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgün Aydoğan'la. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aydoğan, eminim çok yorgunsunuz, çok koşturuyorsunuz bu aralar çünkü.
Keyifli yorgunluklar.
Keyifli yorgunluk. Ne güzel. 11.si düzenleniyor ama bayağı uzun soluklu bir etkinlik olma yolunda ilerliyor.
Evet, festival kısmı Mayıs başında, Nisan sonunda yapılıyor ama ön hazırlığı ve yarışma kısmı Eylül-Ekim aylarında başlıyor. Yani bir festivali bitirdiğimiz zaman aslında Mayıs'ta
diğerinin hazırlığı başlıyor değil
aynen
mi?
Aynen öyle başlıyoruz. Çünkü sadece festival kısmından ibaret değil. Öncesinde bir yarışma bölümü var. Bir kere amatör ve ulusal bütün profesyonel belgeselcileri, ulusal ve uluslararası belgeselcileri bir arada toplamak çok kıymetli bir etkinlik. TRT Belgesel Ödülleri de sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınmış belgesel festivallerinden biri arasına girdi. Artık sayılı bir yeri var, itibarlı bir yeri var festival olarak. Sadece belgesel türünü işliyor olması da kıymetli. Çünkü belgeselcileri destekleyen çok az kurum var.
Evet.
Özellikle fonlayan az kurum var. Kültür Bakanlığı ve TRT haricinde çok fazla destekçisi yok belgesel türünün. Ama dediğim gibi amatör ve profesyonel bütün belgeselcileri hem ulusal hem uluslararası düzeyde Türkiye'de buluşturuyoruz. Ne yapıyoruz biz peki? Artık iyice her sene giderek büyüyor festivalimiz.
Evet.
Geçen sene yaklaşık 64 ülkeden katılım oldu. 670'e yakın film başvurdu bize yarışma kısmında. Bu sene şu an yarışmamız devam ediyor.
Ne zaman başladı?
Kasım sonunda başladık. 25 Kasım gibi duyuruya başladık. 25 Ocak günü başvurularımız sonlanıyor.
Sonlanacak. Onun tarihini tam öğrensin dinleyicilerimiz katılmak isterlerse.
TRTbelgesel.com web adresimizden de bütün ayrıntılıya sahip olabilirler. 3 ana kategoride yarışmamız devam ediyor. Her sene zaten hani katılımcılar ve belgeselciler ağırlıklı takip eder ve bilirler.
Evet.
Hatta biz yarışmaya başlamadan önce, yarışma duyurusuna başlamadan önce ulusal düzeyde bize artık hani arkadaşlıklar da gelişiyor. Mail atarlar, başlamıyor musunuz bu sene diye. Dört gözle beklerler çünkü yeni üretimlerini yarışmaya dahil edecekler. 3 ana kategorimiz var. Uluslararası profesyonel kategorimiz, ulusal kategorimizde de öğrenci ve profesyonel olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyi ödüller veriyoruz. Ulusal profesyonelin birincilik ödülü 50 bin lira.
Evet.
İyi rakamlar. Öğrencimize, birincimize 25 bin lira veriyoruz. Dolayısıyla bütün iletişim fakülteleriyle özellikle irtibat kuruyoruz ki öğretmenleri de öğrencileri teşvik etsin. Bu yarışmaya katılsınlar
aslında
diye.
Amacımız anladığım kadarıyla zaten bu belgeselciliği geniş bir alana yaymak, evet. Ve özellikle Türkiye'de o belgesel yapanların sayısını artırmak.
Aynen
değil mi?
Öyle, onları desteklemek. Bir de festival sırasında Nisan sonu Mayıs başında yaptığımız festivalimizde hem ulusal hem uluslararası düzeydeki belgeselcileri bir araya getiriyoruz. Onlar orada sohbet etme ve belki alışverişte bulunma.
Fikir alışverişinde değil
belki
mi?
Belki ortak yapımda hani bulunma imkanı da oluyor. Sadece yarışma değil çünkü. Çok önemli belgeselleri izleme şansı var halkımızın. Ücretsiz ve halka açık bir gösterim. Yüzlerce yabancı konuğumuz oluyor. Sadece yarışmada finale kalanlar değil, ayrıca bizim seçtiğimiz gösterim seçkileri oluyor. Bu ne demek? O sene içerisinde üretilmiş diyelim ki ulusal ve uluslararası düzeyde ama yarışmaya katılmamış özel belgeselleri taşıyoruz. Festival sırasında gösterime dahil olsunlar diye. Onların yapımcı ya da yönetmenleri kim uygun olursa onları davet ediyoruz. Ağırlıyoruz bir hafta boyunca Türkiye'de. Hem İstanbul'u görmüş oluyorlar.
Evet.
Hem de bizim ulusal belgeselcilerimizle buluşmuş oluyorlar. Aslında çok iyi bir fırsat. Birbirlerini tanıyorlar. Dediğiniz gibi fikir alışverişinde bulunuyorlar ve belki ortak yapım fikirleri bile çokça çıkıyor orada. Evet. Ya da satış yapıyorlar birbirlerine evet. Belgesellerini. Güzel bir etkinlik.
Evet, şimdi Sayın Başkan Yardımcımız da biz müzik arasında konuşurken İstanbul'un hani dediniz ya İstanbul'da gezmiş oluyorlar diye o festival kısmı asıl İstanbul'da Harbiye'deki radyo binamızda evet. Gerçekleşiyor. Evet. O çok kalabalık oluyor. Hani ben de bizzat görme fırsatına doğru. Sahip olduğum için aktarabilirim rahatlıkla. İnanılmaz güzel geçiyor.
Doğru. Binlerce izleyici katılıyor. Hani biz daha çok olsun istiyoruz. Çünkü ücretsiz aslında her festival böyle temsili de olsa bir ücret alırlar girişte vatandaştan. Ama biz ücretsiz yapıyoruz. Çünkü hem kamu yayıncılığının bir numarası ve markası olan TRT hani halktan ücret alması zaten uygun olmaz bu konuda. Bir de çok gerçekten kaliteli belgeseller geliyor. Bunu herkese açalım istiyoruz. Festival sırasında şu tür hizmetlerimiz de oluyor. Civardaki ilçe milli eğitim müdürlükleriyle görüşüyoruz. Lise öğrencilerine festival sırasında gösterim salonlarımızda belgesel izletiyoruz. Bazı seansları onlara kapatıyoruz. Lise öğrencisi belki belgeseli bile evinde zor izlerken evet. Sinema salonunda büyük perdelerde belgesel izlemiş oluyor.
Ne
bu
mutlu.
Da çok onlar için güzel bir fırsat. Her sene katılım artsın istiyoruz. Bakalım 25 Ocak'ta yarışmamız sonlanacak. Şu an katılım sayımız gayet güzel gidiyor. İletişimlerimizi kurduk, irtibatlarımızı kurduk. Aynı zamanda bu sene bir başka yarışmamız daha var. O da nedir? Kısaca bahsedeyim.
Hemen duyuralım.
Proje destek yarışması diye bir bölüm daha başlattık. Bunda da henüz yapımı tamamlanmamış, fikir aşamasında olan ama yapımı gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaç, yani maddi desteğe ihtiyaç olan belgeselcilerimizi destekliyoruz. Henüz yapıma başlamadınız diyelim. Fikir aşamasında projeniz. Yapım için maddi desteğe ihtiyaç var. 3 projeyi tamamını olmasa da yapımına destek olacak şekilde fikir aşamasındayken değerlendireceğiz. Yine onları da diğer kategorilerimizde olduğu gibi bir ön elemeye tabi tutacağız. Festivalimiz sırasında da final jüri üyelerimiz birinci, ikinci, üçüncüyü seçecek. Onar bin lira da 3 tane fikri ödül vereceğiz. Bu da belgeselciler için çok
evet,
kıymetli.
Evet, gerçekten öyle. Öğrenciler de yine dahil olabilecek
olabilir,
mi?
Olabilir tabii.
Çünkü hani işin içine tabii. Biraz maddi durum girince sanıyorum en çok ihtiyacı olanlar da öğrenciler oluyor.
Çok doğru. Yani yapımı tamamlayan filmleri bir şekilde yarışmaya dahil evet. edebilirler ama önümüzdeki seneler için çok güzel fikirleri var ama bir fon bulamıyorlar. Onlar için bir destek olacak bu. Bu da güzel bir fırsat onlar için. Değerlendirmelerini tavsiye ederiz.
Ne mutlu. Ya yani böylesine desteklere gerçekten çok ihtiyaç var yeni evet. fikirler için. Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz ama Biraz içerikten de bahsedebilir Tabii. miyiz? Mesela bu yayınlanacak olan, daha doğrusu seçilecek olan belgeseller TRT'de, televizyonda yayınlanabilecek mi? Onun şartları nedir?
Tabii. Şimdi 25 Ocak'ta sonlanacak yarışma bölümümüzün ardından çok sayıda film başvuruyor. Onları önce Şubat-Mart aylarında bir ön elemeye tabi tutuyoruz. Daha sonra oradan finale kalan filmlerimizi, yani finalist filmlerimizi festival sırasında, festivalimizde 25 Nisan 30 Nisan arasında yapılacak İstanbul'da. O sırada gösterimler olurken eş zamanlı final jürimiz de bu filmlerin değerlendirmesini yapacak. Dolayısıyla orada biz de bilmiyor olacağız. Yani festival sırasında final jürimiz kapanacak ve çalışacak. Orada birinci, ikinci, üçüncü her kategorinin ödülleri belirlenecek. Onlara para ödüllerinin yanı sıra aynı zamanda TRT Belgesel kanalımızda ödül alan filmlerin yayınlanma hakkını veriyoruz. Lisanslıyoruz belirli bir süre. Yönetmenleriyle kısa söyleşiler yapıyoruz. Öncesinde o yayınlanıyor. Arkasından kanalımızda onların belgesellerini gösteriyoruz. Bu da kıymetli bir ödül.
Çünkü İstanbul'a gelip izleme şansı olmayanlar için çok güzel bir fırsat.
Tabii, güzel bir fırsat. Daha sonra web sayfamıza da yerleştiriyoruz. Ödül alan filmleri hani oradan dijital ortamda izlemek isteyen izleyicilerimiz için. Ama İstanbul'da olanlar için gerçekten festival sırasında çok dolu dolu bir etkinlik haftası
oluyor.
Evet,
öyle gerçekten. Hani dedim ya, bizzat gördüğüm için söylüyorum. İnanılmaz bir hafta geçiyor, tam bir hafta.
Konserlerimiz oluyor, panellerimiz oluyor, atölye çalışmalarımız oluyor. Yurt dışından konuklarımızın, onur konuklarımız oluyor. Onlarla söyleşi yapma imkanı buluyor gibi. Dolu dolu bir belgesel haftası geçiriyoruz.
Ne kadar güzel. Dedik ya, eşinden çalışmalar başladı. Dinleyicilerimize de bir kez daha duyurmuş olalım. Halen katılma şansları var. Çünkü yaklaşık bir aydan daha uzun süreleri var. Peki başka bir kanalda daha önceden yayınlanmış bir belgesel de olsa yine bu yarışmaya katılabilir mi?
Şimdi orada şartnamemizde, biraz önce bahsettiğim web adresimizde tretbelgesel.com adresimizde şartnamemizde şartlarımız var. Bir kere 2018 yapımı olması gerekiyor. Niye? Her sene düzenlediğimiz için festivali. Her sene o yeni yılın belgesel üretimlerinin katılması gerekiyor. Bir başka kanalda, TRT kanalında yayınlanmadıysa bir başka televizyon kanalında yayınlanmış ya da bir başka yerde ödül almış filmler katılabilir. Küçücük hemen bir bilgi, bugün kontrol ettik. Mesela dünyanın en önemli belgesel festivali İTVA, Hollanda'da yapılan 30'lu yıllarını yaşayan bir festivaldir. Oraya katılan ve orada ödül almaya layık bulunmuş belgeseller bile şu an bizim yarışmamıza başvurdular. Bu da hani TRT belgesel yarışmasının dünya çapında ne kadar bilinir olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Dediğim gibi TRT üretimi ya da yapımı ya da TRT kanallarında yayınlanmadıysa şartnameye uygunsa katılabilirler.
Konu sınırlamamız var mı?
Yarışma için
onu da sorayım. Herhangi bir konu olabilir ama
tabii
içeriğindeki olumsuzluklar
olmayacak. Bizim şartnamede yazan kurallara uygun olacak. Bir de 2018 yapımı olacak. O zaten biraz sınırlıyor.
Evet.
Yeteri kadar sınırlıyor.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok harika bir festival oluyor ve çok kıymetli belgeseller gün yüzüne çıkmış oluyor bu festival vesilesiyle. Ben de kurum adına gurur duyuyorum bu anlamda. Size de kolaylıklar
çok
diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çünkü ne kadar yorulduğunuzu biliyorum.
İşimiz. Keyifle yapıyoruz, keyifle yoruluyoruz. Arkamızda hani tek ben diyelim, çok kalabalık bir ekip var. Herkesin emeği var. Hepsine tek tek teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ediyoruz katıldığınız ve bilgi verdiğiniz için.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin sonunda TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcımız ve 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgün Aydoğan'ı ağırladık. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri için detaylı bilgiyi ondan aldık ama tabii ki web sitemizden de daha detaylı bilgiyi edinebilirsiniz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Bugün haftanın ilk iş günüydü. Şimdilik hepinize güzel bir hafta dileyelim ama yarın saatler 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Ben buraya, size dayanıklı cam.